Ayrım 37.
Bu görkemli subayların alaycı sözleri tükenince Monsieur de Caille, "Yarın," dedi, "Franche-Comté dağlarından bir soylu çıkıp da Julien'in kendi gayrimeşru çocuğu olduğunun farkına varacak ve ona soylu adıyla birlikte birkaç bin frank da para verecek olursa, 6 haftaya varmaz onun da sizin gibi bıyıklarının olduğunu görürsünüz baylar. Hele 6 ay sonra o da sizler gibi bir süvari bölüğüne komutan olur çıkar. İşte o zaman onun o gururu gülünç sayılmaz. Müstakbel Dük Hazretleri, bu takdirde ben sizi saray soylularının taşra soylularından üstün olduklarını iddia ederken görür gibi oluyorum. İyi ama ya ben sizleri çileden çıkarmak için daha ileri gider de Julien'in asıl babasının Napolyon'un savaşlarında esir edilip Besanson'a getirilen ve kalp huzuruyla ölmek için onu ölüm döşeğinde evladı olarak tanımış olan bir İspanyol dükü olduğunu söyleyecek olursam ne buyurursunuz? Bir diyeceğiniz kalır mı? Matilde'in Julien'in böyle soylu bir adamın gayrimeşru çocuğu olabilmesi için ortaya attığı ihtimalleri Monsieur de Caille ve Monsieur de Croisnoy'a bir uygunsuzluk olarak karşıladılar. Onların genç kızın yürüttüğü yargılamada gördükleri şey işte bundan ibaretti. Gerçi Norbert kız kardeşinden çekinirdi, korkardı ama Matilde'in sözleri o kadar açıktı ki o da kendisine hiç de yaraşmayan ciddi bir tavır takındı. Birkaç kelime söylemeye cesaret gösterdi. Fakat Matilde yarı şaka yarı ciddi bir tavırla "Hasta mısınız dostum?" dedi. Şaka olsun diye söylenen sözlere ahlak dersi vermeye kalkışarak karşılık verdiğinize bakılırsa iyiden iyiye rahatsız olmanız gerekir. Siz kim, ahlak hocalığı kim? Yoksa siz de mi bir bakanlık koparmak niyetindesiniz nedir? Matilde, Comte de Caille'un kızgın halini, Norbert'in sinirlenmesini ve Monsieur de Croisnoy'un sessiz sessiz, umutsuz bir durumda duruşunu çarçabuk unutuverdi. Şimdi ruhunu kavrayan meşrum bir düşünceye dalmış, karar vermeye çalışıyordu. İçinden, "Julien bana karşı oldukça samimi davranıyor," dedi. Onun yaşında bir gencin, hele fakir olup da bir de olağanüstü bir tutkunun pençesinde kıvranacak olursa, bir sevgiliye ihtiyacı vardır. Kim bilir, belki de bu sevgili benim. Fakat onda bana karşı aşk namına bir şey görmüyorum ki. Öyle ya, beni sevseydi o kadar cesur olan bu adam hiç bana aşkından söz etmekten çekinir miydi? O andan itibaren Matilde'in her dakikasını dolduran ve Julien'in kendisiyle her konuşuşundan sonra yeni belgeler çıkararak yaptığı bu kendi kendisiyle tartışma, bu kararsızlık genç kızı harap eden o can sıkıntısını giderdi. Bir gün bakan olup da din adamları sınıfına, ormanlarını idare edebilecek akıllı bir adamın kızı olan Mademoiselle de la Mole, Sacré-Cœur Manastırı'nda okurken çevresindekiler yaltaklanır, dal kavukluk ederlerdi. Dipnot, İhtilal hükümeti manastırlara ve kiliselere ait olan ormanları ve bir kısım araziyi kamulaştırmış ve Napolyon da bunu devam ettirmişti. Yazar burada 1830 yılındaki olaylardan bahsettiğine göre bu ormanların iadesi ihtimalini düşünüyor. Kim bilir, bu sözlerde belki de biraz alay vardır. Çünkü bu araziye dayanarak hükümet iç istikraz yapmıştı. Halkın parasını iade etmek gerekiyordu ki bunu da hiçbir Fransız hükümeti yapacak durumda değildi. İnsanın başına böyle bir felaket gelmeye görsün, bir daha kurtulmaz. Onu yaratılıştan bir takım üstünlüklere, servete ve benzeri şeylere sahip olduğu için herhangi başka bir genç kızdan daha mutlu olması gerektiğine inandırmışlardı. Hükümdarların canlarının sıkılmasının ve çılgınlıklar yapmalarının nedeni de işte budur. Matilde bu meşrum düşüncenin etkisinden bir türlü kurtulamamıştı. İnsan ne kadar zeki olursa olsun, 10 yaşındayken böyle bütün bir manastır halkının, görünüşte pek haklı olan dalkavukça sözlerine karşı kendini koruyamaz. Julien'i sevdiğine iyice kanaat getirir getirmez, artık içi sıkılmaz oldu. Büyük bir aşka bağlandığı için her gün kendi kendisini kutluyordu. Bu eğlencenin tehlikeleri de yok değil diye düşünüyordu. Daha iyi ya, bin kez daha iyi. Böyle büyük bir aşka bağlanmadığım için ömrümün en güzel çağını, yani 16'sından 20 yaşıma kadar bunaltıcı bir can sıkıntısı çekerek yaşadım. Gençliğimin en güzel yıllarını geçmişe gömmüş bulunuyorum bile. Bütün zevkim söylediklerine göre annemin 1792'de Koblenz'de bugünkü kadar ağırbaşlı olmayan bayan dostlarının dedikodularını, saçma sapan sözlerini istemeye istemeye dinlemekten ibaret oldu. Mathilde bu müthiş kararsızlıklar içinde bocalarken, Julien kendine çevrilen o sürekli bakışlara bir türlü anlam veremiyordu. Kont Norbert'in kendisine karşı bir kat daha soğuk davrandığının ve Monsieur de Caylus'un, Monsieur de Luz'un ve Monsieur de Croisnois'un da büsbütün kurumlu bir tavır takındıklarının farkına varıyordu. Fakat artık alışmıştı. Onların bu halini görmek felaketi, Julien'in başına bazen haddini bilmeyerek fazla zeka gösterdiği akşam toplantılarından sonra geliyordu. Mathilde kendisine ötekilerden değişik davranmasa, iltifat etmese ve bütün bu olup bitenler merakını kurcalamasaydı, Julien öğleden sonraları bahçede Mademoiselle de la Mole'ün etrafında yürüyen o bıyıklı gençlerin arasına katılmazdı. İçinden evet diyordu, kendi kendimden saklamakta bir anlam yok. Mademoiselle de la Mole bana tuhaf tuhaf bakıyor. Fakat o güzel mavi gözler benim üzerime dikilip de en çok kendinden geçtiği anlarda bile bakışlarında bir inceleme arzusu, bir soğukkanlılık ve şirretlik okuyorum. Bunun aşk olmasına imkan var mı? Madame de Renal'in bakışlarıyla onun bakışları arasında ne kadar da fark var? Bir gün yemekten sonra Monsieur de la Mole'ün çalışma odasından gelen Julien acele acele bahçeye dönüyordu. Mathilde'in çevresini saran gruba tedbirsizce yaklaştığı sırada yüksek sesle söylenen birkaç kelime kulağına kadar geldi. Mathilde kardeşine çıkışıyordu. Julien kendi adının geçtiğini iki kez iyice işitti. Yanlarına yaklaştı. Fakat o görünür görünmez herkes sustu ve çok uzun süren bu sessizliğe son vermek için boş yere çaba harcadılar. Mademoiselle de la Mole kardeşi o kadar heyecanlıydılar ki konuşmalarının akışını değiştirmelerine olanak yoktu. Monsieur de Croisnois, Monsieur de Lue ve dostlarından biri Julien'e karşı buz gibi soğuk bir tavır takındılar. Julien de çekip gitti. 13. Bölüm. Bir suikast. Birbirini tutmayan dağınık sözler, rastlantının yarattığı karşılaşmalar, kalbinde biraz olsun ateş olan, muhayyilesi güçlü bir adamın gözünde kesin birer kanıt haline gelir. Schiller. Ertesi gün Julien, Norbert'le kız kardeşini yine kendisinden bahsederlerken yakaladı. Yanlarına yaklaşınca bir gün önceki gibi her ikisi de put kesildi. Artık fena halde kuşkulanmaya başladı. Yoksa bu sevimli gençler benimle alay etmeye mi karar verdiler? Doğrusu bu düşünce Mademoiselle de la Mole'ün bir sekreter parçasına aşık olması olasılığından daha akla yakın geliyor. Hem canım, bu gibi insanlarda aşk denilen şeyden eser var mıdır? Onların işi gücü böyle hokkabazlık etmek, şununla bununla alay etmek. Benim kendilerinden daha iyi konuştuğumu, iyi kötü bir belagat sahibi olduğumu gördükçe çekemiyorlar. Kıskanmak onların zayıflıklarından bir tanesidir. Böylece her şey anlaşılıyor, işin iç yüzü meydana çıkıyor. Mademoiselle de la Mole sırf ileride kocası olacak adamı kıskandırmak amacıyla beni beğendiğine inandırmak istiyor. Bu müthiş kuşku Julien'in moralini, ruh durumunu alt üst etti. Bu düşünce onun kalbinde henüz doğan bir aşkla karşılaştı ve bu aşkı mahvetmek için hiç de güçlük çekmedi. Çünkü bu aşk zaten Mathilde'in eşsiz güzelliği ya da bir kraliçe gibi tavır takınması ve fevkalade giyinmesi karşısında belirmişti. Julien bu gibi şeylerde henüz görgüsüz, daha doğrusu sonradan görme bir insandı. Söylediklerine bakılırsa toplumun en yüksek sınıflarına ulaşan okumuş bir köylünün en çok hayran olduğu şey yüksek sosyete çevresine mensup güzel bir kadındı. Bu son olaylara gelinceye kadar Julien'i hayaller kurmaya yönelten şey hiç de şimdi olduğu gibi Mathilde'in karakteri değildi. bu karakteri hiç bilmediğini anlayacak kadar akıllı bir insandı. Gördüğü bütün fena belirtilerin sadece görünüşten ibaret olduğuna hükmediyordu. Örneğin dünya yerinden oynasa Matild, her gün annesiyle birlikte gittiği kilisede yapılan bir pazar ayinini bile kaçırmazdı. Şayet La Mole konağının salonunda patavatsızın biri nerede bulunduğunu unutup da ya kralın ya da dinin gerçek veya varsayılan çıkarlarına en küçük bir telmihte bulunarak alay edecek gibi olsa, Matild daha o anda ciddileşir, buz gibi bir tavır takınırdı. O alaycı bakışlarında üyesi olduğu ailenin eski bir ferdinin portresindeki gurur ve azamet belirirdi. Fakat Julien onun odasında her zaman Voltaire'in felsefi düşüncelerle dolu en derin eserlerinden bir iki tanesinin bulunduğunu iyice biliyordu. Hatta kendisi bile arada sırada bu nefis bir şekilde ciltlenmiş dizinin birkaç cildini okumak üzere aşırıyor, ciltlerin eksildiği belli olmasın diye de kitapların arasını biraz daha seyrekleştiriyordu. Dipnot, Stendhal'de çocukluğunda aynı şeyi yaptığını, büyük babasının kütüphanesinden kitap aşırdığını söylüyor. Vie de Henri Brüller, cilt 1, sayfa 120. Fakat çok geçmeden evde başka birisinin de Voltaire'in eserlerini gizliden alıp okuduğunun farkına vardı. Papaz okulundaki kurnazlıklardan birine başvurarak Mademoiselle de La Mole'u ilgilendireceklerini tahmin ettiği birkaç cilt üzerine bir iki tane kılla işaret koydu. Ciltler haftalarca gidiyor ve geri gelmiyordu. Monsieur de La Mole kendisine boyuna uydurma anılar gönderen kitapçısına fena halde kızmış ve Julien'e iğneleyici eserlerin hepsini satın almasını söylemişti. Fakat bu kitaplardaki zehir evin her tarafına yayılmasın diye sekreterine onları kendi odasına yerleştirdiği küçük bir kütüphaneye koymasını da emretmişti. Julien bu yeni gelen eserlerin içinde kralın ve kilisenin çıkarlarına biraz olsun dokunanların yine aşırıldığının farkına varmakta gecikmedi. Bu kitapları okuyan herhalde Norbert değildi. Bu denemeyi gözünde büyüten Julien, Mademoiselle de La Mole'de Machiavelli'ce bir ikiyüzlülük olduğunu sanıyordu. Hain saydığı bu genç kızın en çok beğendiği, hemen hemen manevi bakımdan tek güzelliği sandığı yönü buydu. İkiyüzlülüğün ve ahlak derslerinin verdiği iç sıkıntısı Julien'i böyle aşırı düşüncelere sürüklüyordu. Bu düşünceler onun muhayyilesini aşkından çok tahrik ediyordu. Mademoiselle de La Mole'ün endamının inceliği, büyük bir zevkle giyinişi, elinin beyazlığı, kolunun güzelliği, bütün hareketlerindeki disinvolturayı düşünerek uzun uzun hülyaya daldığı zamanlar kendini aşık olmuş hissediyordu. Dipnot, disinvoltura Fransızcası désinvolture'dür ve İtalyanca kelimeden gelmiştir. Böyle anlarında onun güzelliğini tamamlamak için Catherine de Medici olduğunu farz ediyordu. Ona yakıştırdığı bu karaktere göre Matild derin düşüncelerini anlayabileceği gibi en küçük hainlikleri de yapacak bir yaratılışta insandı. Julien onu çocukluğunda o kadar hayran olduğu Maslon'ların, Frilerlerin ve Castanet'lerin hayallerinde canlandırdıkları en ideal karakter olarak kabul ediyordu. Bir kelimeyle söyleyecek olursa Paris denince akla gelen ideal kadın tipi buydu. Parislilerin karakterinde hainlik ya da derinlik olduğunu farz etmek kadar hoş, eğlenceli bir şey olabilir mi? Julien, bu trio herhalde benimle alay ediyor diyordu. Dipnot, trio, üç kişi, üçlü. Gözlerinin Matild'in bakışlarına karşılık verirken aldığı donuk ve soluk ifadeyi görmüyorsak, onun karakterini pek az biliyoruz demektir. Onun bu bakışlarını görünce hayret eden Mademoiselle de La Mole, 2-3 kez dostluktan falan bahsetmeye kalkıştıysa da acı bir alayla karşılaştı. Julien'deki bu ani gariplikle incinen, doğası gereği soğuk, kolay sıkılan ve akla karşı duyarlı olan genç kızın kalbi, yaratılışının müsaade ettiği ölçüde sevdalandı. Fakat Matild de çok gururluydu. Bu yüzdendir ki mutlu olup olmamasını başka bir kimsenin iradesine bağlayan duyguyla beraber içinde sonsuz bir hüzün de doğdu. Paris'e geldiğinden beri Julien'in gözü bir hayli açılmıştı. Artık bu hüznün iç sıkıntısının verdiği o hüzünden ayrı bir şey olduğunu fark edebilecek durumdaydı. Mathilde eskisi gibi akşam toplantılarına, tiyatro ve her çeşit eğlencelere düşkün olacağı yerde tersine bunlardan kaçıyordu. Fransızların şarkı söyleyişinden hiç hoşlanmaz, bundan fena halde canı sıkılırdı. Oysa operadan çıkanlar arasında bulunmayı, bu manzarayı seyretmeyi kendisi için bir görev sayan Julien, genç kızında şimdi elinden geldiği kadar çok operaya gittiğini gördü. Onun her hareketinde göze çarpan o mükemmel ölçülülüğün de biraz kaybolduğunu sezer gibi oldu. Dostlarına söylediği şeylerde bazen o kadar iğneleyici, o kadar sert sözler vardı ki bunlar hakaret edici birer alay niteliğini alıyordu. Julien, Mathilde'in özellikle Marquis de Croisnois'a fena halde içerlediğini anlar gibi oluyordu. Şu delikanlının bu kızı ne kadar zengin olursa olsun hemen oracıkta bırakarak çekip gitmediğine bakılacak olursa, paraya fazla düşkün olsa gerek diye düşünüyordu. Marquis de Croisnois'a yapılan bu hakaretler, erkeklik hesabına Julien'in onuruna dokunduğundan Mathilde karşı bir kat daha soğuk davranıyor, hatta bazen terbiyenin dışına çıkarak cevap verdiği de oluyordu. Gerçi Mathilde'in kendisine karşı gösterdiği ilgiye kanarak yaş tahtaya basmamaya karar vermişti. Fakat bu ilgi bazı günler öyle açık, öyle inandırıcı oluyor ve gözleri yavaş yavaş açılmaya başlayan Julien de onu o kadar güzel buluyordu ki şaşırdığı, afalladığı zamanlar da oluyordu. Kendi kendine bu kibar aleminin çocuklarındaki beceriklilik, aldırışsızlık ve yüzsüzlük önünde sonunda benim toyluğuma galip gelecek dedi. Buradan çekip gitmek ve bütün bunlara bir son vermek gerek. Marquis de Lamolle son günlerde aşağı Languedoc'ta bulunan birkaç parça arazisini yönetme işini ona vermişti. Oralara kadar bir gitmesi gerekiyordu. Monsieur de Lamolle buna güçlükle razı oldu fakat siyaset alanında zorla erişmek istediği mevki için duyduğu ihtirasları bir tarafa bırakacak olursa, Marquis artık sekreteri olmadan bir iş yapamaz duruma gelmişti. Daha doğrusu Julien onun bir çeşit benzeri olmuştu. Julien yola çıkmak üzere hazırlanırken içinden "Yaptıklarıyla kaldılar, beni tuzağa düşüremediler ya" diyordu. Mademoiselle de Lamolle'ün o küçük baylarla alay edişi gerçek olsun ya da sırf bana güven vermek amacıyla yapılmış olsun, ben bütün bunlarla bir hayli eğlendim ya, bu bana yeter. Eğer işin içinde kerestecinin oğluna karşı düzenlenmiş bir suikast yoksa, Mademoiselle de Lamolle'ün bu şekilde hareket edişini gel de izah et bakalım. Fakat bunu ben ne kadar anlamıyorsam, Marquis de Croisnois da o kadar anlamıyor. Öyle ya, dün örneğin sinirliydi ama öfkesi yapmacık değildi. Gerçi ben ne kadar fakir ve aşağı tabakadan bir insansam, o denli zengin ve soylu olan bir gencin Mathilde bana iltifat ediyor diye içerlediğini görmek onuruna ulaştım. İşte benim en güzel zaferim. Arabam Languedoc ovalarından geçerken hep bunu düşünerek neşeleneceğim, hiç canım sıkılmayacak. Yola çıkacağını bir sır gibi saklamıştı fakat Mathilde onun Paris'ten gideceğini ve uzun süre dönmeyeceğini kendisinden daha iyi biliyordu. Başının fena halde ağrıdığını ve salonun boğucu havası yüzünden bu ağrının büsbütün arttığını bahane ederek bahçede bir hayli dolaştı ve kardeşiyle Marquis de Croisnois ile Kyle, Lü ve o akşam Lamolle konağında yemek yiyen daha birkaç gençle inceden inceye o kadar çok alay etti ki hepsi de yanından uzaklaşmak zorunda kaldılar. Mathilde'in gözleri Julien'e o akşam garip bir biçimde bakıyordu. Bu bakış belki de bir oyundur diye düşündü. İyi ama sık sık nefes alışına, bu kadar çok heyecanlanmasına ne demeli? Biraz sonra yine kendi kendine "Hadi canım" dedi. "O kim, ben kim? Böyle düşünmek benim haddim mi? Karşımda Paris'in en ince ve en yüksek kadını var. Az kalsın beni kandıracak olan o sık sık nefes alışı, o kadar çok sevdiği Leontine Fey'den öğrenmiş olsa gerek. Dipnot, o zamanın tanınmış artistlerinden biri. İkisi yalnız kalmışlardı. Tabii birbirlerine söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Julien gitmek üzere müsaade istediği sırada genç kız kolunu sımsıkı kavrayarak heyecandan tanınmayacak bir hale gelen sesiyle ''Bu akşam benden bir mektup alacaksınız.'' dedi. Mathilde'in bu hali Julien'e birdenbire dokundu. Genç kız ''Babam gördüğünüz işe layık olduğu değeri veriyor.'' diye devam etti. ''Yarın gitmemelisiniz, bir bahane bulun.'' Bu sözleri söyledikten sonra koşarak uzaklaştı. Çok güzel bir endamı vardı. Onun ayaklarından daha güzeline rastlamak imkansızdı. Julien'i çileden çıkartan bir biçimde de yürüdü. Fakat iyice gözden kaybolunca Julien'in ne düşündüğünü tahmin edebilirsiniz. Gitmemelisiniz kelimesini söylerken Mathilde'in takındığı emredici tavır onuruna dokundu. 15. Louis de ölmek üzereyken başhekimin kendisine bunu yapmanız gerek diyerek ettiği patavatsızlığa fena halde kızmıştı. Oysa kral sonradan görme bir insan da değildi. Bir saat sonra bir uşak Julien'e bir mektup getirdi. Bu mektup düpedüz bir ilanı aşktı. Sevincinden yanakları gerilen ve elinde olmadan gülen Julien, kendisine hakim olmak amacıyla yazıları edebi bir eleştirmeden geçirerek, ''Üslup o kadar yapmacıklı değil.'' dedi. Fakat ihtirası o kadar kuvvetliydi ki taştı ve en sonunda birdenbire ''Nihayet!'' diye bağırdı. ''Bana, demek benim gibi zavallı bir köylü çocuğuna soylu bir genç kız aşkını itiraf etti ha?'' Sevincini elinden geldiği kadar frenleyerek, ''Bana gelince doğrusu fena hareket etmedim.'' diye ekledi. ''Karakterimdeki yüksekliği korumasını bilirim. Ona kendisini sevdiğimden hiç bahsetmedim.'' Mathilde'in yazısını, harflerin şekillerini incelemeye koyuldu. Mademoiselle de Lamolle'ün İngiliz vari cici bir yazısı vardı. Julien'in sayıklama halini alan bu sevincini yatıştırması için fiziksel bir uğraşa gereksinmesi vardı. ''Buradan gideceğiniz için söylemek zorunluluğunu duyuyorum. Sizi bir daha görmemeye dayanamayacağım.'' Julien'in aklına birdenbire bir şey geldi. Sanki yeni bir keşifte bulunmuştu. Artık Mathilde'in yazısını falan incelemeyi bir tarafa bıraktı. Sevinci bir kat artmıştı. ''Benim gibi ciddi şeylerden başka konular üzerinde konuşmayan birisi Marquis de Croisnois'ı mağlup etti.'' diye bağırdı. Hem de o kadar da yakışıklı olduğu halde. Öyle ya bıyıkları var, güzel üniforması var, her zaman tam da yerinde nükteler, ince sözler buluyor. Julien'in o anda keyfine diyecek yoktu. Bahçede gelişi güzel, mutluluktan deliye dönmüş bir halde dolaşıp duruyordu. Daha sonra çalışma odasına çıktı ve Marquis de Lamolle kendisini rahatsız etmek istediğine dair haber yolladı. Çok şükür ki Marquis bir yere çıkmamıştı. Julien, Normandiya'dan gelen birkaç mektubu gösterdi. Oradaki duruşmalar yüzünden Languedoc'a gitmeyi başka bir zamana bırakmasının doğru olacağını kolayca ispat etti. İşler hakkında konuşacakları bitince Marquis, ''Gitmediğinize memnun oldum.'' dedi. ''Sizi burada görmek hoşuma gidiyor.'' Julien odadan çıktı. Bu sözler onda bir vicdan azabının doğmasına neden olmuştu. İçinden ''Bense onun kızını baştan çıkaracağım.'' diyordu. ''Kim bilir, belki de benim yüzümden Marquis de Croisnois ile evlenmesi suya düşecek.